Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17'de 1403, Hicri Kameri 5 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 6 Ocak 2025 Pazartesi. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Kuklalar Beyaz Dostluk Rüyası'nın habercisi, Başlangıçtan Günümüze Kadar Sömürge Podcast'i ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Pezeşkan, polisin toplumun güçlü kalesi olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Şehit Süleymani'nin direniş ekolünü sahada direniş ekseni dönüştürdüğünü söyledi. İran Tıp Camiası, Gazze şeridindeki Kemal Advan Hastanesi müdürünün durumunun takip edilmesini talep etti. Şehit Sinvar'ın şehadetine sebep olan askerlerden biri ölümle tehdit edildi. 2024 yılında 82 binden fazla Siyonist işgal altındaki topraklardan göç etti. Ve İran, Pakistan'daki saldırıyı kınadı. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ülkenin vizyonunu gerçekleştirmek için birliğe ihtiyaç var ve polis gücü toplumun güçlü kalesidir dedi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mesut Pezeşkian, dün İmam Hasan Müçteba aleyhisselam Polis Bilimleri Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde polis teşkilatı toplum ve ülke için güçlü bir kale, bir süs, bir şeref ve gurur kaynağıdır ve sizlerin varlığınız olmadan toplum yaşayamaz ve güvenlik ve sağlık içinde adaleti ve hakikati koruyan sizlersiniz ve bu bizim için büyük bir değerdir açıklamasında bulundu. Öğrencilerin son performansında gösterilen vefakı takdir eden İran Cumhurbaşkanı, devrimin liderinin arzu edilen vizyona ulaşmak için ülkemizin birliğe ihtiyacı var. Tek bir liderlik olmadan, tek bir ümmet olmadan, net bir politika ve vizyon olmadan toplum birliğini yaşayamaz ifadesine dikkat çekti. Doktor Pezeşkian, Hazreti Ali aleyhisselamın sözlerini işaretle kitap ve adalete dayanarak hak dini yolunda ilerlemeliyiz ifadesinin de altını çizdi. Kor General Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümü anma töreni, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Reza Tengsir'in katılımıyla Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlendi. İran'ın haberine göre bu anma töreni Seyit Abbas Irakçı ve Tümgeneral Ali Reza Tengsir'in katılımıyla İran Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı bu törende Kasım Süleymani'yi saygıyla anmak adına birkaç cümle söylemek istiyorum. Kasım Süleymani, liderin ifadelerinde diriliş ekolünün somutlaşmış hali olarak tanımlanıyor. Kendisi devrimlerin diriliş ekolünü teorisyeniydi. Kasım Süleymani bu ekolü sahada diriliş eksenine dönüştürdü ve bölgede yok edilemez bir hareket başlattı. Çünkü bu eksen bir idealdir ve silahlarla yok edilemez. Ayrıca bir kişiye bağlı değildir. Bir komutan ve liderin şehadetiyle yok olamaz dedi. İran Dışişleri Bakanı, kutsal bir ideali kurşunlarla yok etmek mümkün değildir. Direniş ekolünün silahları vardır. Ancak esas silahı şehitlerin kanıdır diyerek, düşmanlar eğer direniş eksenine zarar verirlerse bunun zaferlerini işaret ettiğini düşünmesinler. Aslında bu onların yenilgilerinin başlangıcıdır. İlk defa Hizbullah, liderini kaybettiğinde daha güçlü hale gelmiştir. Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın kanı Hizbullah'ı daha da güçlendirecektir. Zaferin sırrı sabır ve direniştir şeklinde ekledi. Irakçı diplomasiyle ilgili olarak da burada diplomasi da bu direniş ekolünün bir parçasıdır. Sahada olduğu gibi diplomasi de uyum içinde hareket eder. Sahayla diplomasi birbirini tamamlar ve aralarında hiçbir ayrım yoktur ifadelerini kullandı. Irakçı ayrıca medyanın da bu mücadelenin güçlü ayağı olduğunu vurguladı ve saha, diplomasi ve medya birlikte zaferi elde ederler. Herhangi birinin geri kalması başarıların tam olarak sonuçlanmamasına neden olur dedi. İran Tıp Bilimleri Kültür Evi Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreterine yazdığı mektupta, Gazze şeridindeki Kemal Advan Hastanesi Başkanı'nın durumunun takip edilmesini ve sağlık çalışanlarına işkence ve tecavüz gibi eylemlerin tekrarının önlenmesine çalışılmasını istedi. Sahab'ın Mehrhaber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberinde Ali Rıza Merendi, dün Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus'a yazdığı bir mektupta Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Hossam Abu Safiye'nin durumunu aktif olarak takip etmesini ve sağlık çalışanlarına yönelik zulüm ve suçların devam etmesini engellemeye çalışmasını istedi. Merendi yeni yılın arifesinde Gazze şeridinde yaşanan ağır insani krize değinerek, resmi raporlara göre Gazze'de devam eden soykırım sonucu aralarında kadın, erkek ve çocuklarında bulunduğu 50 bine yakın masum sivil hayatını kaybettiği açıklamasında bulundu. İlk kez uluslararası topluma canlı olarak yayınlanan Gazze şeridindeki soykırım, diğer sivil hedeflerin yanı sıra geri kalan hastaneler ve tıbbi tesislerde hedef alan aralıksız bombardımanın devam ettiği, Gazze'nin kuzeyinde yeni bir kritik noktaya ulaştığı diyen İran Tıp Bilimleri Kültür Evi Başkanı, kuzeydeki sayısız savunmasız Filistinlinin kalan son sığınağı olan Kemal Advan Hastanesi'nin yıkılması benzeri görülmemiş düzeydeki vahşetin altını çiziyor vurgusunda bulundu. 27 ve 29 Aralık tarihlerinde Siyonist rejim askerleri Gazze şeridinin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne saldırarak bu tıp merkezini ateşe verdi. Bu vahşi saldırılarda hastane müdürü Hossam Ebu Safiye ile birlikte çok sayıda hasta ve sağlık personeli tutuklanarak bilinmeyen bir yere götürüldü. Haber kaynakları Hamas siyasi bürosunun eski lideri Şehit Yahya Sinvar'ın şehadetine sebep olan saldırıya katılan askerlerden birinin ölümle tehdit edildiğini bildirdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre son zamanlarda yayınlanan bir video görüntüsüne göre işgal altındaki topraklarda yaşayan bir grup Filistinli, Hamas siyasi dairesinin eski lideri Şehit Yahya Sinvar'a saldırıya katılan Siyonist askerlerden birinin kimliğini tespit etmeyi başardı. Bu Siyonist askerin adı İshak Cohen olup kendisinin ve ailesinin fotoğrafları da yayımlanmıştır. Bu videoda Filistinli gençlerden oluşan bir grup Cohen'i arayıp bu suçtan dolayı onu ve ailesini ölümle tehdit ediyor. Hamas Direniş Hareketi'nin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin şehadetinin ardından yerine Yahya Sinwar bu direniş grubunun bayrağını devraldı. Siyonist rejim 17 Ekim Perşembe akşamı yaptığı resmi açıklamada Yahya Sinwar'ın Gazze'nin bir bölgesine düzenlenen bombalamada şehit olduğunu iddia etti. Brezilya'da bir mahkeme ülke polisini Gazze'de savaş suçları işlemekle suçlanarak bu ülkeye seyahat eden bir Siyonist askerin soruşturulmasını emretti ancak bu asker Brezilya'dan kaçtı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre karar, Brüksel'deki Siyonist askerlere dünya çapında dava açmayı amaçlayan İsrail karşıtı bir örgütün şikayette bulunmasının ardından alındı. Görevini yeni bitirip tatil için Brezilya'ya giden bu Siyonist askerin mahkeme kararına göre soruşturulması gerekirken dün gece Brezilya'dan kaçtı. Bu olay İsrail'de endişe yarattı. Knesset'in Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi Başkanı Yuli Edelstein, kabineden askerlerini yasal soruşturmalarda korumak için önlem almasını istedi. Muhalefet lideri Yair Lapid de kabineyi dünya arenasında başarısız olmakla suçladı ve bu gibi olayların önlenmesi için bir soruşturma komitesi kurulmasını talep etti. İsrail rejiminin Merkezi İstatistik Bürosu'nun verilerine göre geçen yıl yaklaşık 82.700 Siyonist işgal altındaki topraklardan göç etti. Sahab'ın isnadan naklen aktardığı haberine göre İsrail rejimi Merkezi İstatistik Bürosu'nun verileri işgal altındaki topraklardan son miladi yılda göç edenlerin çoğunun 49 yaşın altında olduğunu ve bunların çoğunun işgal edilen Filistin topraklarının merkezinde yaşayan çocuk sahibi genç çiftler olduğunu gösteriyor. Bu verilere göre göçmenlerin %8,25'i Tel Aviv'de yaşıyor ve sayıları 11 bin kişi, yani işgal altındaki Kudüs sakinlerinin iki katı, %28,3'ü ise işgal altındaki toprakların merkezinde yaşayanlardan oluşuyor. İsrail gazetesi Haaretz'e göre göç, İsrail'in güvenliği ve siyasi durumuyla ilgili olup, istatistik dairesi göçmenliği, işgal altındaki toprakları en az 275 gün süreyle terk eden ve yurt dışında ikamet edenler olarak tanımlamaktadır. Veriler Ekim ayının son ayında negatif bir göç dengesi kaydedildiğini, dolayısıyla 10.900 kişinin işgal altındaki bölgeleri terk ettiğini ve oraya geri dönmediğini gösteriyor ve bunların bir kısmının işgal altındaki topraklara yeni göçmen olarak gelmiş olması ve savaş nedeniyle burayı terk etmeye karar vermiş olması da muhtemeldir. Bu verilere göre 2018-2024'te yaklaşık 6.322 kişi işgal altındaki topraklardan ayrıldı ve 175 binden fazlası geri döndü. Son aylarda işçi, doktor ve ileri uzmanlık sahibi gençlerin göçüne dair gündem oldukça sıcak. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Humus şehri ve çevre köylerde bu ülkenin geçiş hükümeti tarafından 500 kişinin tutuklandığını bildirdi. Sahab'ın isnadan naklen aktardığı haberine göre, sözde Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Batı Suriye Humus'ta aralarında eski rejimin bazı memurlarının da bulunduğu 500 kişinin bu ülkenin geçiş hükümeti tarafından tutuklandığını duyurarak, silahlı muhalifler üst üste 4. gün Alevi tarikatı çalışanlarının bu şehrin teknik hizmet kurumlarına girmesini engelledi dedi. Bu rapora göre tutuklananlar arasında Suriye'deki geçici hükümetle barışan ancak tutuklanıp güvenlik merkezlerine götürülmeleri sırasında bazı unsurlar tarafından işkence ve tacize uğrayan subay ve askeri güçler de yer alıyor. Öte yandan Suriye medyası Humus'un doğu banliyölerindeki köy ve kasabalarda yaşayanların silahlı muhaliflerin köylerde yaptığı arama operasyonu ardından saldırı, hırsızlık ve mülk tahribatından şikayetçi olduğunu ve çok sayıda gencin ise mezhep bağlantıları nedeniyle bilinmeyen yerlere nakledildiğini ve dövüldüğünü bildirdiler. Humus'un doğu banliyölerindeki köy sakinlerinin ifadesine göre sokaklarda eski Suriye rejimi görevlilerine yönelik taciz, özellikle işkence vakaları görülüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Pakistan'ın Turbat şehri yakınlarında askerleri taşıyan bir otobüse düzenlenen intihar saldırısını sert bir şekilde kınadı. Merhabar Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Pakistan'ın Turbat şehri yakınlarında askerleri taşıyan bir otobüse düzenlenen intihar saldırısını sert bir şekilde kınadı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı dileyen Bekai, bu gibi terör eylemlerine karşı önlem alınması ve terörle mücadele çabalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Karaçi'den Turbat'a giden Pakistan askerlerini taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısında 6 Pakistan askeri öldü, 25 asker de yaralandı. Bu patlamanın sorumluluğunu Belüçistan Kurtuluş Ordusu üstlendi. İran'ın Razi Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü Başkanı, istatistiklere göre 2001 ila 2023 yılları arasında insan, besi ve kümes hayvanları alanlarında 60 milyar dozdan fazla aşı üretildi ve tedarik edildi dedi. Ali İshak'ı dün bu kurumun kuruluşunun 100. yılını anma töreninde Razi Enstitüsü'nün tıp alanında Razi son 40 yılda 600 milyon dozdan fazla çocuk felci aşısı üreterek 100 milyondan fazla çocuğun hayatını kurtardı açıklamasında bulundu. İshak'ı şunları kaydetti. İran'daki Razi Aşı Araştırma ve Serum Üretim Enstitüsü'nde insan, besi ve kümes hayvanı aşılarının yanı sıra yılan ve akrep sokmalarına karşı tedavi edici serumlar da üretiliyor. Razi Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü Başkanı, bu enstitünün İran'da 15 referans laboratuvarlarının bulunduğunu belirterek, Razi Enstitüsü insan, besi ve kümes hayvanlarının sağlığının korunmasında değerli bir rol oynamaktadır ifadesine dikkat çekti. Dünyada 24 çeşit tıbbi aşı, 42 çeşit hayvancılık aşısı, 62 çeşit kanatlı hayvan aşısı ve 4 çeşit balık aşısı üretilmektedir. İran'da ise tıbbi alanda 14, hayvancılıkta 25 çeşit aşısı üretilmektedir. Ve Uluslararası IQ Testi Enstitüsü 2024 yılında dünyanın en iyi 20 ülkesinin ortalama IQ'sunu sunarak eğitim, kültür ve ekonomik sistemlerin yeteneklerin geliştirilmesindeki rolünü vurguladı. Sahab'ın İsna'dan naklen aktardığı haberine göre Nur News Pazar günü 2024'te dünya ülkelerinin ortalama IQ'su başlıklı makalesinde şunları yazdı. Uluslararası IQ Testi Enstitüsü'nün 2024 yılında dünyanın en iyi 20 ülkesinin ortalama IQ'suna ilişkin verileri, ulusların entelektüel yeteneklerini göstermenin yanı sıra insan yeteneklerini geliştirmede eğitim, kültür ve ekonomik sistemlerin dünya üzerindeki etkisine ilişkin uygun bir profil sağlıyor. Bu rapora göre Asya ülkeleri bu tablonun başında yer alıyor. Güney Kore, ayrıntılı eğitim planlamasının, disipline ve sıkı çalışmaya verilen önemin ve bilimsel gelişme uzun vadeli yatırımın etkisini gösteren ortalama 107,54 IQ ile ilk sırada yer alıyor. İran'ın sıralaması oldukça önemlidir ve bu İran'ın yüksek entelektüel ve bilimsel kapasitesini göstermektedir. İran IQ'su 106,84 puandır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Dey 1403, Hicri Kameri 5 Recep 1446 ve Miladi 6 Ocak 2025 Pazartesi. ...1202 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Recep 244'te Müslüman edip ve lügat alime İbn-i Sekid Abbas'ı mütevekkilen emriyle şehit düştü. Şii Müslüman şair, ravi ve edip İbn-i Sekid Ahvazi lakaplı Ebu Yusuf Yakub bin İshak Huzi, Hicri Kameri 186'da Huzistan'ın bir köyünde dünyaya geldi. İbn-i Sekid, İmam Cevad aleyhisselam ve İmam Hadi aleyhisselamın ashabından idi. Ehl-i Beyt ile düşmanlıkta üne kavuşan mütevekkil, bir gün İbn-i Sekid'den kendi evlatlarının mı yoksa Hz. Ali aleyhisselam mı evlatlarının mı iyi olduklarına dair bir soru yöneltti. İbn-i Sekid ise şu yanıtı verdi: ben, sen ve senin çocuklarını Hz. Ali aleyhisselamın hizmetkarı Kamber ile eşit görmüyorum. Mütevekkil ise bu duruma karşı öfkelendi ve İbn-i Sekid'in dirinin kesilmesine emrini verdi. Mütevekkilin memurları İbn-i Sekid'i şiddetli bir şekilde işkence ettiler ve sonuçta onu öldürdüler. Arap şair ve lügat uzmanı olan İbn-i Sekid birçok eser kalem aldı ki bunların en meşhuru Islah el-Mantık ve el-Elfaz ve el-Estad olmakta. ...47 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17'de 1356'da Tahran'da çıkan gazetelerden birinde rahmetli İmam Hümeyni'ye hakaretlerde bulunulması üzerine tüm İran'da Müslüman kitleler tarafından protesto eylemleri de düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin kitleler içindeki etkinlik ve popülaritesinin farkında olan Şah rejimi bu çirkin girişimlerle İmam Hümeyni'yi küçük düşüreceğini ve halk içindeki sevgisini azaltabileceğini zannediyordu. Bu doğrultuda Pehlevi rejiminin denetimi ve kontrolünde olan İran'daki gazetelerden İtilat Gazetesi başta olmak üzere İran'daki diğer gazetelerin birçoğu Hicri Şems'i 1356'da İmam Hümeyni'ye karşı küstahça hakareti içeren makaleler yayınladı. Bu olay İran üzerinde yoğun nefret kıvılcımının giderek yayılmasına neden olurken bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra İslam İnkılabı zafere ulaşarak şahlık düzenini devirdi. ...57 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17'de 1346 yılında dünya pehlivanı Gulam Rıza Tahti, Şah rejimi piyon denen komplosu sonucu öldürüldü. Tahti Tahran kentinde orta gelirli bir ailede dünyaya geldi ve pak ve sadakatli bir kişiliğe sahipti ve cesur bir yüreği vardı. Tahti kendi şampiyonluğu döneminde 9 altın ve gümüş madalya kazandı ve halk içerisinde özellikle dindarlığı ve mütevazı kişiliği sayesinde büyük bir sevgi görmekteydi. Tahtinin İran halkı arasında gün geçtikçe kazandığı sevgi ve sempati, bu despot şah rejimine karşı muhalefeti, şaha bağlı piyonların dünyaca ünlü İranlı pehlivanı katletmelerine sebep oldu. ...976 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Recep 470'te böyle bir günde Kur'an-ı Kerim ilimleri alimi İbn-i Benna hayata gözlerini yumdu. Ebu Ali Abdullah bin Benna Kur'an-ı Kerim ilimleri bilgini fakih ve muhaddisti. İbn-i Benna tarih, ahlak, hadis, kelam ve lügat ilimlerinde uzman biriydi ve birçok esere de imza attı. Bazıları İbn-i Benna'nın eserlerinin sayısını 150 cilt olarak belirtiyor. İbn-i Benna 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
TÜİK'in çarşıdaki pazardaki fiyat artışlarını izah edemeyen enflasyon hesabı milyonlarca memur ve emekliyi mağdur etti.
Yeni Asya.
Çadırlar da İsrail'in hedefinde.
Ve Cumhuriyet.
Yaban hayatını geliştirme sahasına hançer.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 4 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Bu Zalim Yönetim" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Daha 90'lı yıllarda, daha partisini kurmadan simitin 25 kuruş olduğu dönemde Cumhurbaşkanı "Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çay ile bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?" serzenişiyle çay simit hesabı üzerinden dönemin iktidarlarını eleştirmişti. Simit hesabıyla TL'den 6 sıfırın atılmasıyla 1 milyon olan simidin 1 lira olması üzerine seçim meydanlarında vatandaşların önünde "simitçi simit kaç?" diye seslenmiş, 1 lira cevabını alınca "bakın 1 milyondu 1 liraya düşürdük" propagandasına tevessül etmişti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tek kişilik otoriter rejimde yıllardır %100'leri aşan enflasyonla Cumhurbaşkanı'nın çatlasınlar patlasınlar dediği asgari ücretin 22.104 lira olarak açıklanması yeniden çay simit hesabını gündeme getirdi. Bundandır ki ekonomistlerce Aralık ayı araştırmasına göre 68.675 lira olan yoksulluk sınırının 3'te 1'ini bile bulmayan, büyük şehirlerde kiraları bile karşılamayan 21.083 lira olan açlık sınırının altında kalan paranın 4 kişilik bir ailede 3 öğün 20 lira simit 10 lira çayın ayda 10.800 lira tuttuğu, geri kalan 11.304 lira ile geçimin imkansızlığı sorgulanıyor. Oysa demokratik ülkelerde asgari ücretlilerin oranı genel ücretin %5'ini aşmazken 9 milyon asgari ücretlinin çalışanların %70'inin asgari ücret dolayında, hatta 16 milyon emeklinin önemli bir kısmının asgari ücretin altında maaş alması tartışmaları yapılıyor. Ve bu durum Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce sorduğu "evin kirasını kim ödeyecek, elektrik parasını kim ödeyecek, su parasını kim ödeyecek, çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak" sorularını sorduruyor. Hasılı tek kişilik hükümette bir tek çay simit hesabı tespiti, tek kişilik rejimin çöküşünü ifşa ediyor. Bundandır ki İsrail'le harıl harıl devam ettirilen ticareti protesto edenlerin ya da bir tweetle pahalılıktan yakınanların derdest edildiği Varta'da Cumhurbaşkanı'nın zamanında meydanlarda rahatlıkla "bu zalim yönetim" eleştirmesine benzer birileri yine çay simit hesabından hareketle otoriter yönetimi "bu zalim yönetim" dese ne olur sorusu soruluyor.
Zeki Ceyhan 4 Ocak tarihli Milli Gazete'de Şükürler Olsun başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Şükürler olsun ki yeni girdiğimiz 2025 yılı emekliler yılı olarak ilan edilmedi. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edilmişti. Ama 2024'de büyük ümitlerle girenler yıl sonunda büyük bir hüsrana uğradılar. 2024'ün emekliler yılı ilan edilmesiyle yaşamakta oldukları sorunların çözüme kavuşacağını sananlar, başlarına gelenler karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar. Yaşadıkları sıkıntıların azalmasını umarken, altta kalanın canı çıksın türünden bir anlayış ile baş başa kaldılar. Gerçi çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmediği iddia ediliyor ama emekli çarşı pazara çıktığı zaman ekonomik gerçeklerle burun buruna geliyor. Pek çok emekli ikinci bir iş bulmak zorunda diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Çünkü ikinci bir iş bulamaması halinde aldığı emekli maaşının ev kirasına bile yetmeyeceğini biliyor. Geçmiş dönemlerde emekli maaşları asgari ücretin üzerindeyken, şimdi pek çok emeklinin maaşı asgari ücretin yarısı kadar. Evet, 2024 yılı emekliler yılı ilan edilmişti. Emekliler yılında emekli perişan oldu. Bu nedenle 2025'in emekliler yılı olarak ilan edilmemesini şükrediyoruz. Zira emeklinin bir yılın daha emekliler yılı olarak edilmesine tahammül edecek takati kalmadı. Tabir caizse emekli sıfırı tüketmiş durumda. Ekonomiyi yönlendirenler ise hala enflasyonun düşmekte olduğu müjdesini vermekle meşguller. Bir yandan enflasyon düşüyor diyorlar, bir yandan da faizlerin düşmesiyle enflasyonun da düşmeye başladığı tezini canlandırmaya çalışıyorlar. Bu enflasyon faiz ilişkisi ateşli barut gibi. Konuyu fazla dillendirmeye gelmiyor. İnsanlar yeni baştan benzer sıkıntılar yaşama korkusu içindeler. Bir zamanlar faizi düşüreceğiz, enflasyon da düşecek denilince başlarına neler geldiğini hatırlayıp geleceğe endişeyle bakıyorlar. Her şeye rağmen 2025'in emekliler yılı olarak ilan edilmemiş olması olumlu bir gelişme. Dileriz 2025 yılında 2024'te yaşanan sıkıntılar tekrar yaşanmaz ve emekli belini doğrultma fırsatını yakalar. Temennimiz 2025'in 2024'ü aratmaması. Hani hep gelen gideni aratır derler de.
Tahran Radyosu.
Mustafa Karaalioğlu 4 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde kızgın, mutsuz, umutsuz başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Gelecek yılın emekli maaşları belli oldu. Beklendiği gibi rakamlar düşük. Birkaç gün önce yine beklendiği gibi düşük açıklanan asgari ücret rakamı gibi. Gelir seviyeleri her kesimde düşük ama daha kötüsü beklentiler de giderek düşüyor. Kötü yönetilen 2018-2025 yıllarının faturası ödeniyor. Ödeyenler de dirençsiz ve savunmasız ücretli kesimler. Yetmedi, alt gelir grubuyla orta gelir grubu arasındaki fark kapanıyor. O da yetmedi, eğitimsiz ve vasıfsız gruplarla eğitimli ve vasıflı kesimler arasındaki gelir makası da kapanıyor. Devlet sadece en büyük işveren değil, özel sektör ücret seviyesini de belirleyen bir otorite. Lütuf devletten, beklemek vatandaştan diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Devlet iktidar ne zaman lütfedecek? Bunun takvimi de çok açık. Önce akıl dışı politikalarla deneme tahtasına dönen ekonomide 5 yılda ortaya çıkan tablonun faturası vatandaşa ödetilecek. Sonra seçim rüzgarı esmeye başladığında lütuf başlayacak ve dar gelirli kesimler sandığa ceplerinde biraz parayla gidecek. Memur maaş artışı ve bütün emekli maaş zamları açıklanırken beklentinin düşük olması bundandır. Herkes artık takvimi ezbere biliyor. İktidar seçim gelmeden boş yere lütfetmez. Ancak verdiği paranın sandıkta hatırlanacağı bir tarihte kesenin ağzını açar. Aradaki yıllarda Lütfun gereği yok. Ayrıca sistem öyle kilitlendi ve alan o kadar daraldı ki ücretli kesim için lütuf olmadan geliri artırmanın yolu da yok. Ya doğrudan devletten para alırsın ya devletin belirlediği oranda özel sektörden. Çok para istiyorsan o dar kadroya girmek için yol belli ama liste çoktan doldu. Boşuna uğraşma. Hasılı kimse gözünü devletten ayırmayacak, sırasını bekleyecek. Biz de buna ekonomi yönetimi ve devlet idaresi diyoruz. Yeni bir araştırma yayımlandı. Kısa sürede Türkiye'nin en çok güvendiği kamuoyu araştırmalarına imza atan Panorama TR katılımcılara 2024 yılına nasıl not verdiklerini sordu. 0 ile 10 arasında puan vermelerini istedi. Geride bıraktığımız yılın puanı 10 üzerinden sadece 4,1 oldu. Katılımcılara geçtiğimiz yıl bazı duyguları hangi sıklıkla hissettikleri de soruldu. En çok hissedilen duygular sırasıyla %46,9 kızgınlık, %44,4 üzüntü ve %41,1 olumsuzluk. Panorama TR bu rakamları şöyle izah ediyor. Daha önce yapılan ulusal ve uluslararası araştırmaların ve tarama endekslerinin bulgularıyla tutarlı olarak 2024 sonunda Türkiye'de toplumun psikolojik esenliğinin düşük olduğu gözlenmiştir. Peki bu kızgınlık, üzüntü ve olumsuzluğun sebebi nedir? Türkiye'de psikolojik esenliğin düşük olmasının altında yatan asıl etkenin gelir dağılımındaki uçuruma yansıyan ekonomik sıkıntılar olduğu anlaşılmaktadır. Hem gelir düzeyi hem de katılımcıların beyan ettiği sosyoekonomik düzeye göre yapılan analizlerde psikolojik esenlik farklılıklarında etki genişliği yani farkın büyüklüğü çok yüksektir. Gelir düzeyi düştükçe psikolojik esenlik düzeyi katlamalı olarak düşmektedir. Şimdi bir yana büyük lafları, sonu gelmez hamaseti ve kendi kendimize taframızı koyalım. Bir yana da geçip giden yılların sonunda bütün ülkeye hakim olan mutsuzluk ve umutsuzluğu. Bir ülke iyi eğitim sistemine sahip değilse üretemez. Güçlü bir hukuk düzeni yoksa gelişemez. Liyakati terk etmişse fırsat eşitliği sağlayamaz. Kamu idaresi şeffaf ve denetlenebilir değilse gelir dağılımı adaletini sağlayamaz. Kendi kendine hava atmakla vakit geçirirse dünya ile rekabet edemez. Rekabet edemezse de küresel ticaretteki payını artıramaz. İçeriden dışarıya, aşağıdan yukarıya Türkiye'nin problemi ve yapılacak, yapılmayacak şeylerin formülü belli. Kızgın, mutsuz ve umutsuz olmak isteyen ülkenin gideceği yol da besbelli, gitmek isteyene.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsi Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kuklalar,
Beyaz Dostluk Rüyası'nın habercisi.
Tahran Mübarek Uluslararası Kukla Gösterisi Festivali
Beyaz Dostluk Rüyası sloganıyla 16 ile 13 Aralık tarihleri arasında Tahran'da düzenlendi.
Bugünkü sohbetimizde kısaca bu etkinliğin programlarına değinmek istiyoruz.
Kuklaların sınırsız bir dünyası vardır. Binlerce yıl sonra bile kilden ve tahtadan yapılmış kuklalar eski insanların sanatıyla dua etme, gösterme ve düşüncelerini ifade etme aracıyken kuklalar hala dertli ve sanatçı insanların anlatıcılarıdır. Kuklalar ve kukla gösterileri insanlar ve nesneler arasındaki ilişkide çok eski ve her şeyi kapsayan bir alandır. Ve toplumla insanın inançları ve özlemleriyle ilişkilidir. Kuklalar genellikle sosyal ve kültürel koşulların etkisi altında yapılırken bu da orijinal insan düşüncelerinin yeniden üretilmesi anlamına geliyor. Bugün bile dünyanın dört bir yanındaki kukla gösterilerinde bazen basit kuklalar izleyiciye gizem, merak ve neşe dolu bir dünyayı aynı zamanda tefekkürle aktarabiliyor. Gösterilerin cansız görünen kuklaları kuklacıların elinde hayat buluyor. Böylece çocuklar ve yetişkinlerle derin bir bağ kuruyor. Toplumsal eleştiri ve diyalogda yeni ve geniş bir olanak sağlıyor. Kukla gösterilerinin dünyada ve İran'da uzun bir geçmişi bulunmaktadır. İran'ın kukla gösterisinin uzun ve parlak bir geçmişi olduğu gibi diğer ülkelerin kukla gösterilerini de etkilemiş, aynı zamanda bazı durumlarda onlardan da etkilenerek inişli çıkışlı süreçler yaşamıştır. Tahran Mübarek Uluslararası Kukla Festivali, sanatçılar ve insanlar arasındaki iletişimi ve etkileşimi sanatlarıyla sergileyen bir etkinliktir. Her sosyal ve kültürel kökenden, her dil ve ifadeden gelen kuklalar, dünya insanlarının bilhassa da çocukların sorunlarının tartışıldığı bir platformdur. İran, kuklanın popüler olduğu ilk ülkelerden biridir. Geçmişte kukla gösterilerinin temel amacı dini ve ritüel amaçlıydı. Tarihçiler bunu dini inançları genel halk arasında yaymanın bir yolu olarak görüyorlardı. Geçmişte kukla tiyatrosu bugünkü gibi değildi. Fakat bu sanat iki ışıkla aydınlatılan büyük çadırlarda yapılıyordu. O dönemlerde kukla gösterisinin mekanı bir tarafı seyirciye bakan bir kutu, diğer kısmı ise oda gibi kapalı bir ortam sergiliyordu. Bu durumda kuklacılar kutunun arkasına yerleşir ve kuklalara bağlı iplerle onları hareket ettirirlerdi. İran'da bu tür gösteriler kukla tiyatrosu olarak biliniyor ve uzun bir geçmişe sahiptir. Ana karakterlerinden biri de Mübarek'tir. Mübarek sahneye siyah bir görünümle çıkıyor. Mübarek açık sözlülüğü, mizah anlayışı ve incelikli haylazlığıyla gösterideki komik olayların ana odağı oluyor. Mübarek diğer kuklalarla ilişkisinde siyasi ve toplumsal konuları mizahi konuşmalar ve iğneleyici cümlelerle dile getirerek sevimli kişiliği sayesinde gösteriyi daha cazip hale getiriyor.
Mübarek adı altında 20. yılını geride bırakan Tahran Kukla Tiyatrosu Festivali, yaş sınırı tanımayan ve her kesimden insanın ilgisini çeken en önemli tiyatro festivallerinden biridir. Bu nedenle sanatçıların hikayelerinin özünde yer alan saf düşünceleri işleyerek izleyiciye sunması ve toplumla sanatsal bir diyalog alanı tasarlaması iyi bir fırsat sayılır. Birçok araştırmacı kukla gösterisinin canlı bir sanat olduğunu belirtiyor. Belki de bu yüzden Tahran'daki soğuk hava şartlarına rağmen gösteriler büyük bir ilgiyle karşılandı. Hatta Şebi Yelda gecesine denk gelmesine rağmen yine de insanları gösteri salonlarına çekebilmiştir. 20. Tahran Mübarek Uluslararası Kukla Gösterisi Festivali, Beyaz Dostluk Rüyası sloganıyla bir hafta boyunca Tahran'da düzenlendi. Buna göre gençler ve yetişkinlere yönelik özel sahne bölümünde toplam 13, küçükler ve çocuklara yönelik özel sahne bölümünde 17, açık hava bölümünde ise 13 eser sahnelendi. Ayrıca Milletler Tiyatrosu Festivali'nin bu döneminde kapsamlı gösteri, oyun yazarlığı, 100 saniyelik bölüm, buluşlar ve teknik başarılar da gerçekleştirildi. Ayrıca kukla gösterileriyle ilgilenenler için özel toplantılar ve eğitim çalıştayları, deneyim aktarımı, eleştiri ve inceleme odaklı tartışma oturumları da düzenlendi. Bu dönemde Unima PC işbirliğiyle Tahran Sanat Merkezi'nde İpek Yolundaki Gölgeler konulu özel bir oturum düzenlendi. Bu toplantı İranlı profesörlerle yüz yüze ve uluslararası profesörlerle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bu oturumda kukla gösterisinin en eski yöntemlerinden biri olan geleneksel ve çağdaş gölge tiyatrosu ustalıkla incelendi. Tahran Uluslararası Kukla Gösterisi Festivali'nin programlarından bir başkası da İtalya'nın çağdaş gölge tiyatrosunun büyük ustası Fabrizio Montecchi'nin 2 günlük atölye çalışmasını gerçekleştirdi. Bu atölyede teorik, şiirsel ve teknik temeller, dramaturji ve gölge tiyatrosu yönetmenliği gibi konular ele alındı. Fabrizio Montecchi 1977 ila 2022 yılları arasında Giocovita Tiyatrosu ile gölge tiyatrosu alanında çalışmış ve bu sanat formunun çeşitli deneyimlerini ve gelişimini gerçekleştirmiş İtalyan bir yönetmen, sahne tasarımcısı ve öğretmendir. O, 60'tan fazla eser yaratarak dünyanın en büyük gölge tiyatrosu yönetmenleri arasında yer almaktadır.
Tahran Radyosu.
Tahran Mübarek Festivali'nin bir diğer programı da bir kuklacının en temel ifade aracının el olduğu eğitimidir. El kullanma becerisi dersi Amla Vucnovic tarafından tedris edildi. Amla Vucnovic, Rus sineması, radyo ve televizyonunda çalışma deneyimi olan, onlarca rol oynamış ve 40'tan fazla gösteri sahnelemiş olan St. Petersburg Üniversitesi Kukla Tiyatrosu Fakültesi'nde doçenttir. O, Belgrad, Rusya ve Sırbistan festivallerinden onur ödülü almıştır. 20. Tahran Kukla Gösterisi Festivali'nde Julia Donaldson yazdığı ve Rusya'dan Natalia Stefankin yönettiği Balina ve Salyangoz adlı gösteri sahnelendi. Sanatsal etkinlikte yönetmeni temsil eden Valpupet'in aktörü ve kuklacısı Deniz Grigov şunları belirtti. Bizim İran kukla tiyatrosuyla tanışmamız Rusya'nın Vyborg kentinde Baltık Festivali'nde bir tiyatro grubunun gösterisiyle başladı. Ve etkinlikte hazır bulunan Mübarek Festivali sekreterinin daveti üzerine ilk defa İran'a geldik. Genç ve çocuk yaş grubuna has özel gösterimiz büyük ilgi ve beğeni topladı ve çocukların katılımıyla performansın akışı ve enerjisi tamamlanmış oldu. O konuşmasının sonunda şöyle dedi: "Festival farklı kültürlerin paylaşıldığı ve diğer ülkelerin performans gruplarının tanıtıldığı yer olup dostluk, ortak ve kültürler arası işbirliği için bir fırsat oluşturur."
İzleyicilerden büyük beğeni toplayan gösterilerden bir diğeri de 20. Tahran Mübarek Uluslararası Kukla Gösterisi Festivali'nin konuk bölümüne katılan Behruz Garippur'un yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Mevlana Operası oldu. Bu gösteri 2018 yılında Tahran'da düzenlendi ve Şiraz, Dubai, Roma gibi birçok şehirde sahnelenip 15 yıldır birçok performans sergilemiştir. İnsanlar tarafından her zaman memnuniyetle karşılanan bu çalışma ipli kukla tekniğiyle yapılmaktadır. Gösterinin hikayesi Mevlana Celaleddin Muhammed Belhi'nin Belhi'deki çocukluğundan İran'a göçüne ve hayatının yolunu değiştiren Şems-i Tebrizi ile kader buluşmasına kadar hayatı ve gelişmelerinin hikayesini ele alıyor. Behruz Garippur'un seçkin ve tanınmış eserlerinden biri olan Mevlana Operası, kukla tiyatrosuna ilgi duyanların İran kültürü ve edebiyatıyla daha derin bir bağ kurması için eşsiz bir fırsat sayılır. Festivallerde deneyim ve sanat alışverişine değinen Behruz Garippur şunları belirtti. Festival bir iş piyasası gibidir ve her eserin bu sanatsal etkinlikte yer almasının sonuçları vardır. Bu pazarda çalışmanızı tanıttığınızda başkalarının da aşina olması, daha çok drama grubunun birbirleriyle işbirliği yapmasına ya da oyunları tanıyıp başka şehirlerde sergilemesine neden oluyor. Bu sanatsal alışverişte metinlerin kullanım ve performans çeşitliliğini tanık olacağız.
20. Uluslararası Kukla Gösterisi Festivali'nin kapsamlı bölümü, izleyicilerin ve sanatçıların ilgisini çeken zihinsel engelli sanatçıların gösterisine ayrıldı. Gösteri sanatları uzmanları, engelli kişilerin performans gruplarına katılarak zihinsel olarak geliştiklerini ve seyirciye yeteneklerini, becerilerini ve sanatlarını tanıttıklarına inanmaktadır. Kukla Festivali'nde de gördüğümüz gibi İran'ın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar tarifsiz bir coşkuya sahip bu sanatçılar karşılaştıkları fiziksel ve zihinsel sorunlara rağmen yolun zorluğuna katlanarak sahneye çıkıp tiyatronun büyülü ve hayat veren bir sanat olduğunu bir kez daha göstermiş oldular. 20. Tahran Mübarek Kukla Gösterisi Festivali 3 Aralık'ta kazananların açıklanmasıyla çalışmasına son verdi. Bu merasimde kukla gösterisi sanatçıları onurlandırılırken kukla gösterisi alanında uzmanlaşmış iki kitap görücüye çıktı. Jimmy Henson, Kurbağa, Kermit gibi birçok kukla yaratımıyla İran'da ve dünyada tanınan dünyaca ünlü bir film yapımcısı, kuklacı, aktör ve animatördür. Kukla gösterisi alanını uluslararası bir perspektifle ele alan Dünya Kukla Gösterisi Ansiklopedisi kitabı, kukla gösterisi alanında bugüne kadar yazılmış en kapsamlı kitaptır.
Değerli dinleyiciler, 20. Tahran Mübarek Uluslararası Kukla Gösterisi Festivali üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
İran Radyo Podcast. Sömürge siyaset edebiyatında güçlü milletin zayıf millete karşı siyasi, kültürel, ekonomik hakimiyet elde etmesi, onları bağımlı, aşağı ve geride tutması demektir. Sömürgeciler bir ülkeye reva kavuşturmak bahanesiyle oraya girerler ve orayı yağmalar ve tahrip ederler. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Bu podcastimizde sömürge, tarihçesi, geçmişi, sömürgenin çeşitli boyutları ve dünyadaki sömürgecileri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim. Başlangıçtan günümüze kadar sömürgecilik podcast serisinde
sömürgecilik olgusunu anlatırken, bu olgunun dünyanın farklı yerlerinde tarihini, arka planını ve nasıl ortaya çıktığını ele alacağız. Bu podcast için kullanılan kaynak İran'da El Mustafa Uluslararası Tercüme ve Yayıncılık Merkezi tarafından basılan Mustafa İskender'in Sömürgeyi Tanımı adlı kitabıdır. Başlangıçtan günümüze kadar sömürgecilik podcast serisinin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde sömürgeciliğin kökenini, arka planını ve tarihini ele alacağız. İnsanlarda sömürgeciliğin kökeni, güç ve üstünlük arama içgüdüsüne ulaşır. Sömürgeciliğin yazılı tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Milattan önce 2500 yıllarından önce Akdeniz bölgesine, ardından da Afrika'nın kuzey kıyılarına yönelen Akdeniz bölgesinde yaşayan Sami halkından olan Fenekelilere uzanmaktadır. Ancak geniş ve günümüzdeki anlamda sömürgenin başlangıcı milattan sonra 15. yüzyılla ilişkilendirilmelidir. Orta Çağ'da Avrupalıların Uzak Asya hakkında çok az bilgisi vardı. İran, Hindistan ve Çin hakkındaki bilgileri belli belirsizdi. Mısır hakkında biraz bilgileri vardı. Afrika hakkında ise hiçbir şey bilmiyorlardı. Avrupa'nın 15. yüzyıldaki Rönesans'ı ve yeniden doğuşu bu kıtada derin ve büyük değişime neden oldu. Kapsamlı kültürel, dini değişimler, bilim ve sanayi alanındaki büyük gelişmeler ve sanayi devrimiyle batılı insanın doyumsuz açgözlülüğü, dünyayı ele geçirme, yağmalama gezilerinin temelini oluşturdu. Aynı zamanda dünyanın Avrupalılaşması adı verilen bir akımın başlangıcı oldu. Bu düşünce tarzının hayata geçirilmesiyle Kuzey, Orta ve Güney Amerika Avrupa kültürünün hakimiyeti altına girdi. Asya ve Afrika Avrupa tarafından ekonomik açıdan giderek daha fazla sömürüldü ve bu olayların sonuçları dünya tarihinin ilerleyen dönemlerinde belirleyici rol oynadı. Yüzyıllar boyunca Avrupa'da küçük bir rol oynayan Portekiz, yeni toprakların ele geçirilmesi ve yağmalanmasında başa çekti. Portekizliler ilk sömürgeci ve yağmalayıcı yolculuklarına 15. yüzyılda başladılar. 1486'da Portekizli denizci Bartolomeu Dias, Afrika'nın en güney noktası olan Ümit Burnu'na kadar gitmeyi ve Afrika'nın çevresinde bir tur dönmeyi başardı. Dias'ın ardından 1497'de bir sömürge gezisi düzenleyerek Hint Okyanusu'nu geçme sırası bir başka eli kanlı Portekizli denizci Vasco da Gama'ya gelmişti. 20 Mayıs 1498'de Hindistan'ın Kalkuta limanına ulaştı. Bu keşif gezisinde bazı baharatlar ve değerli taşlarla Portekiz'e döndü. O bu yolculukta bir gemiyi ve mürettebatının üçte birini kaybetti. Ama yolculuğu sırasında pek çok masum balıkçıyı parçalara ayırdı. Yerli halkın birçoğunun hayatını da ateşe attı. Cinayetlerinin yanı sıra Da Gama'nın bu eylemi Hintlilerin ve Arapların ticareti için de ciddi bir tehdit oluşturuyordu.
Çünkü o zamana kadar Hint baharatları, ipekleri ve kokuları yalnızca Hintli ve Arap denizciler aracılığıyla Süveyş'e ulaşabiliyordu. Ancak bu kez Dagama'nın hamlesiyle bu malların ticareti doğrudan Avrupalılar tarafından yapıldı. Böylece Portekizler Avrupa yolu üzerinden Hindistan'a doğru Afrika'nın kıyılarını ve doğu limanlarını ele geçirmeye, aynı zamanda Hindistan'a da Portekizli bir vekil atamaya karar verdiler. Bu amaçla Portekiz padişahı kendi danışmanı olan Francisco de Almeida'yı vekil olarak Hindistan'a gönderdi. 1509'da bir taraftan Hintliler ve Araplar, diğer tarafta Almeida'nın donanması arasında şiddetli bir savaş çıktı. Saldırgan ve savaşçı bir ruh hali içinde olmayan Hint, Arap ortak donanması yenilgiye uğratıldı. Bu savaş dünyanın belirleyici savaşlarından biridir. Çünkü Avrupalı Hristiyanların bu bölgelerdeki ticari hakimiyetini ve ayrıcalığını genişletmiştir. Bu zaferin ardından asker ve savaşçı olan Portekizli devlet adamı Afonso de Albuquerque, sömürge mallarını elde edilen ganimetleri korumak ve ticari bir imparatorluk kurmak üzere bölgeye gönderildi. Portekiz'in doğudaki gücünün asli temellerini attı ve Kızıldeniz'in ağzındaki Aden şehrini, Fars Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'nı ve Malaya Yarımadası'ndaki Malakka'yı ele geçirdi. Hindistan'ın evinin kurulmasıyla ticaretin korkunç şekilde yapılan kontrolünü ve saltanat işlerinin idaresini bu merkeze devretti. Albuquerque yapmakta olduğu şeylere devamlılık kazandırdı. Diğer Avrupalıların deniz taşımacılığını engelledi ve bunun sonucunda Portekiz'e büyük bir servet gönderdi. Böylece Lisbon dünya ticaretinin başkenti oldu. Aynı zamanda bu ülkenin o dönemdeki azılı rakibi olan İspanya, Portekiz'in sömürgeci ve yağmacı eylemleriyle rekabete ayak uydurmakta zorlanmıştır. Bu nedenle bir iddiaya göre 2 Ağustos 1492'de İspanya'nın hükümdarları Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella, Kristof Kolomb'u Hindistan'ın batıdan bir kısmına ulaşıp ele geçirmeyi amaçlayan bir deniz sömürgesi gezisini gönderdiler. Ancak Kristof Kolomb ve arkadaşları yolculuğun başlamasından yaklaşık 70 gün sonra, yani 12 Ekim'de Bahamalar Takım Adaları'nın küçük bir adasına ulaştılar. Ve adaya kutsal kurtarıcı anlamına gelen Salvador adını verdiler. Kolomb daha sonra zorla Küba topraklarına, ardından da Haiti topraklarına girdi. Ve sonunda 1493'ün başlarında İspanya'ya döndü. Japonya'ya ve Asya kıyılarındaki bazı adalara ulaştığını sanıyordu. Ancak onun yolculuğu daha sonra Batılıların Amerika adını verdikleri topraklarla temasa geçen büyük bir yolculuktu. Portekiz ve İspanya iki sömürgeci ve yağmacı ülke olarak daha önce Asya'nın doğu kıyısındaki uzak adalarda karşı karşıya gelmişlerdi. Bu nedenle hem birbirleriyle savaşı önlemek hem de yaptıkları yağmalar konusunda onay almak için Papa'ya başvurarak davalarını ona sundular. 1493'te Papa bölünme emri olarak bilinen bir bildiri yayınladı. Bu emre göre dünya iki parçaya bölünerek Kuzey ve Orta Amerika'nın tamamı ile Güney Amerika'nın büyük bir kısmı İspanya'ya ve Çin, Hindistan, Japonya ve Afrika topraklarını kapsayacak şekilde diğer doğu ülkeleri Portekiz'e verildi. Bu emirden kısa bir süre sonra İspanya ile uzun ve zorlu bir savaşa giren Fransa kralı, düşmanın yeni toprakların tamamını ele geçirmesine izin vermemeye karar verdi. Bu nedenle 1524'te Giovanni de Verrazzano adlı Floransalı bir denizciyi Kuzey Amerika kıyılarını ele geçirmek için sömürge gezisine gönderdi. Uzun bir süre sonra Fransızlar Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünü Fransa adına kaydettirdiler. Ancak İngilizler onlarla çatıştı. Sonuç olarak Fransızlar doğuya giderek Hindistan'ın bazı bölgelerine hakim oldular ve orada katledip yağmaladılar. Fakat yine İngilizler onların hakimiyet kurmasına ve yönetime geçmesine izin vermeyerek Hindistan'ı Fransızların elinden aldı. Portekiz'in giderek zayıflamasıyla Hindistan'ın büyük yağmacısı haline geldi. Bundan sonra Fransa sömürge ve yağma faaliyetlerinin çoğunu Afrika kıtasında yoğunlaştırdı ve Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Moritanya, Senegal, Gambiya, Fil Dişi Sahili, Benin, Nijer ve Burkina Faso gibi ülkeleri mızrak ve barut yoluyla ele geçirerek kendi sömürgesini kurdu. İngiltere Kralı 7. Henry, John Cabot adında bir gence İngiltere Krallığı'nın zenginliklerini yağmalayıp çalması için yeni topraklar aramasını emretti. O 1497'de yola çıktı ve İngiltere adına Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarını ele geçirdi. İngiltere yavaş yavaş kanlı hakimiyetini doğuya doğru genişletti ve 1559'da Doğu Hint adalarının ana kaynaklarını yağmalamak için Londra Taciller Şirketi adı verilen ilk İngiliz şirketini kurdu. Fransızların da o günlerde Hindistan'da yoğun faaliyetleri vardı. Ancak 15. Louis döneminde İngiltere bir anlaşmaya varmayı başardı. Hindistan'ı Fransa'dan aldı ve onun yağmacısı oldu. İngiltere, Fransa'nın tecrübesinden yararlanarak Avrupa tarzı bir yerel ordu kurdu. Hindistan'ın iç siyasi hayatına müdahale ederek ve kandırarak 50 yıldan kısa bir sürede Hindistan'ı fethetti. İngiltere ayrıca İran, Türkiye, Mısır, Filistin, Suudi Arabistan ve Irak gibi Fars Körfezi ülkelerini de paralı suikastçilerinin az çok saldırılarına maruz bıraktı. Bu bölgelerde sürekli yağmacı ve sömürgeci ilişkiler kurmaya çalıştı. Portekiz'in giderek zayıflamasıyla birlikte küçük ülke Hollanda deniz taşımacılığında ilerleme kaydettikten sonra Hindistan'ı yağmalayan Portekizlilerin asıl varisi oldu. Bu ülke 1602'de Doğu Hindistan Şirketi'ni ve 1608'de Amsterdam Bankası'nı kurdu. Daha sonra Doğu Hindistan adalarındaki toprakların 5'te 1'inin ve yerli işçilerin 6'da 1'inin sahibi olduğunu ilan etti. 35 bin kilometre karelik yüz ölçümüne ve 8 milyon nüfusa sahip Hollanda, o dönemde 70 milyon insanın ve 2 milyon kilometre karelik Hindistan topraklarının kontrolünü ele geçirdi. İngilizler Hindistan'ı Hollanda'nın elinden almayı başarsa da Hollandalılar uzak doğuya yöneldi ve Endonezya 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar Hollanda sömürgesi altında kaldı. Portekiz, İspanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya'nın ardından diğer Avrupa ülkeleri de ülkeleri ele geçirip toplumları yağmalamayı düşündüler. Bu nedenle Libya'yı, halkını ve kaynaklarını sömürge ve askeri çizmeleri altına almayı düşündüler. İtalya, sömürgeleştirdiği her yeri kendi mülkü ve yağma yeri olarak görmüştür. Günümüz Siyonistleri gibi o yerin demografik yapısını değiştirmek için İtalyanları o topraklarda yaşamaya zorlamıştır. Ekonomik sömürgeleştirme ve yağmanın yanı sıra sömürgeleştirilen bölgeyi kültürel olarak da yağmaladılar. Bu yüzden İtalyan sömürgecileri ve yağmacıları kovmak ve diğer sömürgecilere göre çok daha zordu.
Belçika, Almanya, Danimarka ve İsveç'te Afrika ve Asya'daki toprakları sömürgeleştiren, yağmalayan ve insanları katleden diğer Avrupa ülkeleri arasında yer almaktadır. 17. yüzyılda batılı yağmacı göçmen sürüleri Avrupalıların Amerika adını verdiği topraklara akın etti. Bu toprakların milyonlarca yerlisinin öldürülmesine ve pek çok Afrikalının köleleştirilmesine yol açacak şekilde bir akındı. Bu sözde göçmenler ellerinde silah ve kılıçla Avrupa ülkeleriyle bağlarını sürdürerek bu topraklarda yeni sahte ülkeler kurdular. Kanada, Yeni Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni İngiltere, Meksika, Yeni İspanya ve Peru, Yeni Kastilya oldu. Bu isimler işgal altındaki topraklar için sömürgecileri tarafından seçildi. Kendi ülkelerinin anısına bir veya daha fazla küçük kelime ekleyerek ülkeleri isimlendirdiler. Sömürgecilerden bazıları yeni topraklara büyüklerinin isimlerini de verdiler. Örneğin Filipinler adını İspanya Kralı Philip'den, Virginia İngiltere Kraliçesi Virgin'den, Amerika ise Cristo Colomb'un keşfettiği toprakların Hindistan'a ait olmadığını fark eden denizci Amerigo Vespucci'den almıştır. Avrupalı maceracıların işgal ettiği, sömürgeleştirilmiş bir ülke olan Amerika'ya bu maceracı göçmenler yeni bir isim ve kimlik oluşturdu. Bu ülke 2. Dünya Savaşı öncesinde uluslararası forumlarda belirgin bir varlığa sahip değildi. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası sahneye sömürgeci bir ülke olarak çıktı. Ve o günden bu yana sömürgecilerin liderlerinden biri olarak hareket etmektedir. Rusya'da Çarlık döneminde ve sosyalist devrim sonrasında sömürgeci bir ülke olarak hakimiyet kurdu. Ancak sosyalist rejimin kurulmasından sonra sömürgeciliğini değiştirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika ve Sovyetler Birliği'nin gelişmiş silahlara ve nükleer silahlara erişimi bu iki ülkeyi korkutucu küresel güçlere dönüştürdü. Sonuç olarak dünyanın çoğunluğu iki kutba bölündü ve iki askeri paktın NATO ve Varşova'nın kurulmasıyla birbirinin karşısında konumlandı. Bu kutbun bir tarafında dünyanın başlıca sömürgeci ve emperyalist olan Amerika, diğer tarafında ise Sovyetler Birliği yer alıyordu. Ve her biri rakip güçlerin sızma tehdidine karşı kendi ülkelerinin güvenliğini koruma bahanesiyle o ülke üzerinde hakimiyetlerini genişletiyordu. O toprakların insanların kaderine hükmediyorlardı. 20. yüzyılın son 10 yılında Sovyetlerin çöküşü dünyayı iki kutupluluktan tek kutupluluğa itti. Dünyanın tek güçlü kutbu haline gelen ve hala dünyanın lideri olma iddiasını sürdüren Amerika, diğer ülkelere yönelik topyekün askeri, siyasi, kültürel ve ekonomik saldırılarıyla dünya üzerinde zehirli ve kanlı hakimiyetini genişletmeye çalışmakla meşguldür. Evet değerli dinleyicilerimiz, başlangıçtan günümüze kadar sömürgecilik isimli podcastimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Bu derlemenin ilk bölümünde sömürgeciliğin tarihine, arka planına dair kısa bir genel bakış sunmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde ise sömürgeciliğin farklı dönemlerini ele almaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, mağrur olmak ve Allah nimetlerinin kimin tarafından gelmesinden gafil olmak konusunda uyarıda bulunuyor. Kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in iki yerinde bu cümle vardır. Sonra sıkıntılarını giderip ona katımızdan bir nimet verdik mi? Bu bana kendi bilgim ve becerim sayesinde verilmiştir. Hem Zümer suresinde ve hem muhtemelen Lokman suresinde. Allah insana nimet veriyor. Fakat insan nimeti verenden gafil oluyor ve sanıyor ki bu kendisi bu nimeti, bu konumu ve bu fırsatı kazandığını sanıyor. Aynı bu cümle Karun hakkında da geçiyor. Bu nimetleri Allah'tan bilmesi için ona itiraz edilince kendi payını da al fakat onu Allah yolunda harca denildiğinde o buna karşılık bu bana kendi bilgim ve becerim sayesinde verilmiştir. Kendim kazandım. Benim becerimdi dedi. İşte bu hepimizin düşebileceğimiz o büyük hatadır. Kendinle övünmek. Aynı bu konu Allah'a karşı gurura kapılmaktır. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. Çok aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın. Ayet-i şerife Allah'a karşı gururlanmaktır. Allah'a karşı mağrur olmayın. Sahife-i Seccade'de de şöyle buyuruyor. Sonsuza kadar yazıklar olsun seni aldatana, seni cezalandırmakta ne kadar tereddüt etti, bundan kurtuluş arzusu ne kadar uzakta. Allah'a karşı gurura kapılmak yani Allah'tan yersiz beklentide olmak, insan hiçbir salih amelde bulunmadan Allah'tan ödül istemesi, insanın işte ben Allah'ın iyi kuluyum ve muhakkak Allah bize yardım eder demesi, İnsanın Allah'ın hilmini suistimal etmesi ve günaha devam etmesi, Allah'ın azabından kendini güvende bilmesi, tüm bunlar Allah'a karşı gurura kapılmaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Pezeşkan, polisin toplumun güçlü kalesi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Irakçı Süleymani'nin direniş ekolünü sahada direniş ekseni dönüştürdüğünü söyledi. İran Tıp Camiası, Gazze şehrindeki Kemal Advan Hastanesi müdürünün durumunun takip edilmesini talep etti. Şehit Sinvar'ın şehadetine sebep olan askerlerden biri ölümle tehdit edildi. 2024 yılında 82.000'den fazla Siyonist işgal altındaki topraklardan göç etti. Humus'ta Suriye Geçiş Hükümeti tarafından yaklaşık 500 kişi tutuklandı. İran, Pakistan'daki saldırıyı şiddetle kınadı. İran Razi Enstitüsü'nde son 22 yılda 60 milyar doz aşı üretildi ve İranlılar dünya IQ sıralamasında 106,84 puanla 3. sırada yer aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-01-36-82